Yılın başı, kardelenler arasında. Bugün 17 Şubat ve yılın ilk tüylü ayaklı çiçek arısını gördüm. Dayana'nın bahçesindeki kardelenler arasında toplayıcılık yapıyor ve ben heyecandan yerimde duramıyorum. Küçük, siyah, yuvarlak ve tüylü vücudu bu türe ait yüksek frekanslı bir vızıltı yayıyor. Çiçek tarhında varlığından beni haberdar eden şey de bu vızıltıydı. Çiçekten çiçeğe gidişini izledim. Uzun ve sivri dili bu erken açan çiçeklerden nektar emerken uzuyor. Ben de bu çekici küçük arıya yeniden vuruluyorum. Fotoğraf makinemin yanımda olmasına inanamıyorum. Daha önce bir tüylü ayaklı çiçek arısının kardelen üzerinde toplayıcılık yaptığını hiç görmemiştim. Genelde ciğerotu, cüce karakafes, şebboy ve kırmızı ballı baba gibi bitkilerde bulunur. Kardelen de değil. Kaydımı arılar, eşek arıları ve karıncalar kayıt cemiyetine iletirken bir fotoğrafım da olsun isterdim. Acaba benimki yılın ilk karşılaşması mı olacak? Tüylü ayaklı çiçek arısının bilimsel adı Anthophora pulmipes de en az günlük adı kadar güzel. Gerçi pulmipes kısmı tüylü ayaklı demek olsa da bu yalnızca türün erkeklerine mahsus bir özellik. Erkeğin orta ayakları biraz daha uzundur ve uzun yumuşak tüylerle kaplıdır. Bu ayakları çiftleşme sırasında karın bezlerinden dişinin antenlerine salgı iletmek için kullanır. Bunu yaparken de gözlerini ayaklarıyla kapıyormuş gibi gözükür. Bu salgı transferinin önemine dair hiçbir şey bilmiyorum. Bu da böceklerin büyüleyici ve aldatıcı dünyası hakkında daha da çok şey öğrenme maceramda ortaya çıkarmak zorunda olduğum pek çok gizemden biri benim için. Britanya arı türlerinden farklı olarak erkek ve dişi tüylü ayaklı çiçek arıları birbirlerinden farklı görünür ama yine de amatörler için bile ikisini de tanımlamak çok kolaydır. Tüylü ayaklı çiçek dişilerinin simsiyah vücutları vardır. Polen topladıkları arka ayaklarında koyu turuncu polen fırçaları vardır. Tamamen dolduğunda bu tüyler genelde görünmez olur. O yüzden de farklı bir renkte görülebilirler. Türün erkekleri ise kızıl renklidir. Birkaç hafta güneşte kaldıktan sonra altın kahverengi renkleri soluk gri kahverengiye dönüşür. Buruna benzeyen soluk sarı kutumsu yüzleri vardır. Ve elbette çok güzel ve tüylü bacakları. Tüylü ayaklı çiçek arıları yalnız arı türü olsalar da yuvarlak ve tüylü bedenlerinden dolayı sık sık yaban arısı sanılırlar. Ancak ilk uyandıkları erken baharda onların tüylü ayaklı çiçek arısı olduklarından emin olabilirsiniz. Çünkü o dönemde görebileceğiniz yaban arıları yalnızca uykudan yeni uyanmış devasa kraliçeler olabilir. Bu dev kraliçelerle kıyaslandığında tüylü ayaklı çiçek arıları pek bir küçük kalırlar. Renk, şekil ve boyut bir yana, bu arıları tanımanın en kolay yanı, yani diğer arılardan ayırmanın en kolay yanı kesinlikle davranışlarıdır. Başka hiçbir arı türü tüylü ayaklı çiçek arıları gibi davranmaz, toplayıcılık yapmaz ve ses çıkarmaz. Çiçekten çiçeğe öyle hızlı geçerler ki takip bile edemezsiniz. Sonra nektar ve polen toplarken sinek kuşu gibi havada milisaniye kadar kalırlar. Davranışları çok farklıdır. Neredeyse arı gibi değildirler. Buna bir de yüksek frekanslı vızıltılarını ve erkeklerin bölgesel tercihlerini eklediniz mi? Tanıştığınız anda bu arıyı tanımama şansınız yoktur. Tüm bunların üzerine küçük çiçek arımı her bir kardelenin içine tırmanırken izlerken davranışının beklediğim kadar hummalı olmadığını fark ettim. Aslına bakarsanız gayet uyuşuk hareket ediyordu. Tam da bu sabah uyanmış olmalı diye düşündüm. Bu yüzden uyuşuk davranıyor. Yine fotoğraf makinemin evde boş boş oturduğunu hatırladım. Bu türün fotoğrafını çekmek için onu takip ederek yıllar boyunca günler, belki de haftalar harcamıştım. Ama genelde odaklı bir fotoğraf çekemeyeceğim kadar hızlı hareket ediyorlardı. Ama bu arı öyle değildi. Bugün bir portresini çekmem için ideal olacaktı. Ama hazırlıklı gelmemiştim. Onu izlerken nereden geldiğini merak ettim. Biyolojik olarak yalnız yuva yapıyor olsalar da bu arılar oldukça sosyaldirler ve birbirlerine yakın yuvalar kurarlar. Yuvaları yumuşak kıyı yerlerinde ya da çıplak alanlardaki eski taş ya da kerpiç duvarlarda olur. Tıpkı Shaftesbury'deki arı duvarı gibi. Etrafıma bakındım. Diana'nın bahçesinde ve etrafındaki tarlalarda o kadar çok böyle duvardan vardı ki. Tıpkı Shaftesbury'deki arı duvarında olduğu gibi burada da pek çok sağlıklı tüylü ayaklı çiçek arısı olduğunu tahmin ediyordum. Bahçeyle ilgilenirken onlara dikkat kesilmesini söylemeliyim Rab'a. Tüylü ayaklı çiçek arıları duvarcı ya da sıvacı arılar olarak bilinen bir dizi arı türünden biridir. Bunun sebebi ise dişilerinin yuva yapmak için seçtikleri yerler, duvarlar ya da toprak içindeki koruyucu boşluklara ulaşmak için kısa tüneller kazmalarıdır. Duvarın içine girdi mi dişi etraftaki malzeme ile küçük testi şeklinde odacıklar kurar. Malzeme ister alçı olsun, ister kerpiç, ister taş. Her odacığın içine pek çok toplayıcılık seyahatinde topladığı poleni döker ve sonrasında bir yumurta bırakır. Bu odalar ve tünelleri kullandığı materyal ile kapatır. Yuvalarını duvarlara yaparlarken bu arılar yalnızca zamanla yumuşamış eski alçılara oyuk açarlar. Shaftesbury civarındaki arı duvarı ve diğer eski taş duvarların ötesinde tüylü ayaklı çiçek arılarını Kuzey Fransa'daki antik kerpiç ahırların yan duvarlarında çok sayıda görmüşlüğüm var. Tüm bu duvarlar muhtemelen binaların sahiplerinden ve hatta arı yuva toplamlarından uzun yaşayacak. Ancak yine de eski bina sahiplerinin büyük arı yuva toplamlarının duvarlarının içinde yaşamasından neden endişe ettiklerini anlayabiliyorum. Bizim bahçemizde de tüylü ayaklı çiçek arılarının yuva yapmasını çok isterim. Ancak bizim bahçemizdeki tek eski taş duvar kuzeye bakıyor. Fakat demokrasilerde çare tükenmez. Yuvalarını duvarlara yaparlarken bu arılar yalnızca zamanla yumuşamış eski alçılara oyuk açarlar. Shaftesbury civarındaki arı duvarı ve diğer eski taş duvarların ötesinde tüylü ayaklı çiçek arılarını Kuzey Fransa'daki antik kerpiç ahırların yan duvarlarında çok sayıda görmüşlüğüm var. Tüm bu duvarlar muhtemelen binaların sahiplerinden ve hatta arı yuva toplamlarından uzun yaşayacak. Ancak yine de eski bina sahiplerinin büyük arı yuva toplamlarının duvarlarının içinde yaşamasından neden endişe ettiklerini anlayabiliyorum. Bizim bahçemizde de tüylü ayaklı çiçek arılarının yuva yapmasını çok isterim. Ancak bizim bahçemizdeki tek eski taş duvar kuzeye bakıyor. Fakat demokrasilerde çare tükenmez ve bunun en büyük kanıtı da Dartmoor Milli Parkı'na komşu evinin bahçesine kendi kerpiç kiremitlerini inşa eden John Walters'tır. John'un duvarı tüylü ayaklı çiçek arılarını öyle bir çekti ki Rab ve ben de onun tarifini takip etmeye karar verdik. Ve birkaç dişiyi çekebiliriz umuduyla bu bahar kendi kerpiç kiremitlerimizi inşa etmeyi planladık. Arıların eski duvarlarını işgal etmelerinden korkan ev sahiplerinin arıları çekmek için duvarların kenarına birkaç kiremit koymalarının bunu çözebileceğini düşünüyorum. Dikkatimi yeniden Diana'nın kardelenlerinde toplayıcılık yapan çiçek arısına topluyorum. Şu an bir yaprak üstünde dinleniyor. Ben de onu daha yakından inceleyebileceğim. Mükemmel ama ön ayaklarıyla antenin temizleyişini izlerken heyecanım endişeye dönüyor. Çünkü arıların uçması için bu mevsimin ne kadar da erken olduğunu fark ediyorum. Geçen sene tüylü ayaklı çiçek arısı ile ilk karşılaşmam Mart'ın ortalarına doğruydu ve o bir erkek arıydı. Dişiler genelde erkeklerden birkaç hafta sonra uyanırlar. Kafamda bir hesaplama yaptım. Bu arı uyanması gerekenden en az 4 hafta önce uyanmıştı. Bugün güneş parlaktı ve sıcaklık da 9 derece gibi inanılmaz bir seviyeye yükselmişti. Ama BBC hava raporuna göre bu akşam don olacaktı ve haftanın kalan kısımlarında pek az güneş ışığı görülebilecekti. Bu benim küçük çiçek arım için hiç de iyi değildi. 20 Şubat. Tüylü ayaklı çiçek dişisine ya da türdeşlerine birkaç gün önce kardelenlerin üzerinde gördüğümden beri rastlamadım. İçten içe biliyordum ama kabullenmek çok zor geliyordu. Çok erken uyanmıştı. Bugünlerde her şey dengesizdi ve etrafınızda olup biteni ne kadar kendinizi konsantre ederseniz bu o kadar bariz bir hal alıyor. Gezegendeki değişimler hakkında bir şeyler okumanıza ya da haber dinlemenize gerek yok. Bunu kendiniz de görüp hissedebilirsiniz. 20 Şubat, tüylü ayaklı çiçek dişisine ya da türdeşlerine birkaç gün önce kardelenlerin üzerinde gördüğümden beri rastlamadım. İçten içe biliyordum ama kabullenmek çok zor geliyordu. Çok erken uyanmıştı. Bugünlerde her şey dengesizdi ve etrafınızda olup bitene ne kadar kendinizi konsantre ederseniz bu o kadar bariz bir hal alıyor. Gezegendeki değişimler hakkında bir şeyler okumanıza ya da haber dinlemenize gerek yok. Bunu kendiniz de görüp hissedebilirsiniz. Artan sayıda tozlayıcı türü normalden daha erken ya da daha geç uyanıyor. Kuşlar yapmaması gerektiği gerektikleri zamanlarda eş olup yuva kurmaya başlıyor ve genelde Şubat'ta açan çiçekler şimdi Kasım'da açıyor ve bunun gibi birçok şey. Yaban hayatı ve bitki davranışındaki değişimlere dair daha pek çok başka örnek var. Listelenemeyecek kadar çok, pek çoğumuz bu değişimlerin farkındayız. Tıpkı hava değişikliklerinde olduğu gibi. Endişe edici bir şekilde şimdi beklenmedik olana şaşmak yerine onu beklemeye başlıyoruz ve bu da bizi oldukça endişelendirmesi gereken durumları kabullenmemize sebep oluyor. Kafamızı sallayıp geçmişin altın günlerinde her şeyin ne kadar farklı olduğundan bahsedebiliriz ama çocukluğumuzun değerli zamanları gerçekten de mükemmel miydi? Bugün tanıklık ettiğimiz şeye kıyasla belki ama dedelerimiz ve ninelerimiz 20. yüzyılın başlarında ve ortalarında tarımın mekanizasyonuna tanıklık etmiş kişiler olarak farklı düşünürlerdi. Bahçelerimizin kelebeklerle dolu olduğu, araba camlarımızı uçan böceklerden temizlememiz gereken günlere dönüp bakarken, dedelerimiz ve ninelerimizin çocuklukları, İngiliz kara ağaçlarının muazzam görüntüsü ve göz alabildiğine uzanan çiçekli çimenlikler ile bıldırcın kılavuzu, kervan çoluğu ve üveyiklerin sesleriyle doluydu. Bu görüntü ve sesler dede ve ninelerimize bahçe kelebekleri ve araba camlarındaki zavallı böceklerin bize geldiği kadar tanıdık gelirdi. Bu mefhuma değişen taban çizgisi sendromu deniyor. Değişen taban çizgileri insanların normale dair algılarının zaman içinde değişmesine yol açıyor. Kısa hayatlarımız ve nisyan ile malul hafızalarımızdan ötürü taban çizgilerimi her nesilde değişiyor. Korumacı bir bakış açısından norm olduğunu düşündüğümüz çocukluk anılarımıza ve bundan da çok doğanın mükemmel hali olarak gördüğümüz şeye göre doğal dünyanın çöküşte olduğunu düşünüyoruz. Her zaman bu mükemmellik tablosuna geri dönmeyi arzu ediyoruz. Ancak 20, 30, 40 ya da 50 yıl önce mükemmel olarak gördüğümüz şeye atalarımız tanınmamış şekilde bozulmuş muamelesi yapardı. Çocuklarımız da aynı şekilde bizim bozulmuş olarak gördüğümüz şeyi mükemmel olarak değerlendirecek. Değişim başlı başına iyi ya da kötü değildir. Yalnızca hayatın bir parçasıdır. Kaç kere kendinizi bir anın sonsuza dek sürmesini isterken ama aynı zamanda da bunun asla olmayacağını bilirken buldunuz. Ya da tam aksine, kaç defa birileri size çok büyük bir endişe, sıkıntı ve mutsuzluk durumunda olduğunuzu ama zamanın bunun ilacı olduğunu ya da bunun da geçeceğini söylediğini duydunuz. Böyle anlardan aklıma pek çok geliyor. Ama bir değişim var, bir de değişim. Bugün tanıklık ettiğimiz doğal dünyadaki değişimler önemini ve olası sonuçlarını anlayamayacağımız ölçeklerde gelişiyor. Dengenin azıcık endişeden, yaşam tehdit eden bir alarm haline geçişi ne zaman olacak? Birçoğumuz endişeliyiz ve birçoğumuz panik içindeyiz. Ancak çoğu insan belli bir derecede bir şeylerin doğru olmadığının yalnızca farkında. Evet, son yıllarda plastik atık, geri dönüştürülemez ürünler, kompost yapmak, hayvan sağlığı ve et tüketimiyle ürünlerin binlerce kilometre yol tepmesinin gezegene zararları hakkında artan bir farkındalık var. Buna rağmen bazıları o kadar büyük ki insanlık bu konuların büyüklüğünün ve aciliyetinin farkına tam olarak varamıyor. Toprak erozyonu, doğal yaşam kaybı, ormanların azalması, böcek ilacı kirliliği, biyoçeşitliliğin kaybolması ve elbette iklim değişikliği gibi şeyler gezegenimizde nasıl yaşadığımızı değiştiremiyor. Doğa devamlı akış halinde. Bir o yana bir bu yana gider. Tekil türler gelip geçer. Tıpkı buzul çağları ve buzullar arası çağlar gibi. Görünüş değişir, deniz seviyesi yükselir ve düşer. Kıtalar hareket eder. Ancak bugün tanıklık ettiğimiz iklim değişiklikleri gezegenin daha önce geçirdiklerine kıyasla oldukça alışılmamıştır. Ağaç halkaları, buzullar, tortul kayalar ve mercan kayalıklarından edinilen kanıtlara göre bilim insanları en az 800 bin yıl öncesine kadar iklim ve sıcaklık değişimlerine dair bilgi toplamayı başarıyorlar. Bu süreçte gezegenimiz dünyada oldukça farklı uç değişiklikler olmuş ama son yüzyıldaki ısınma hızı öncekilerden 10 kat daha fazla ve bunun gelecek yüzyılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Son 2 milyon yılda ortalama küresel yüzey sıcaklıkları gelecek 10 yıllarda olması öngörülene çok nadiren yaklaşmış. Bu gerçekler endişe verici ve harekete geçmenin zamanı geldi. İklim değişikliği şimdiden sıcaklıkta büyük oynamalara yol açıyor. Buna ek olarak bir ay sele sebebiyet verecek kadar fazla yağmur yağarken bir diğer ay kuraklığa yol açan yağmursuzluk yaşanabiliyor. Bu değişikliklerin negatif etkilerinden bazıları arılar ve diğer tozlayıcıların yaşam döngüleriyle birlikte düşünüldüğünde oldukça somut. Yerin altında yeni kurulmuş bir yaban arısı ya da yalnız arı yuvası bir selden sağ kurtulamaz. Yağmur sürekli ve yoğun bir şekilde yağarsa arılar toplayıcılık yapmaya çıkamaz ve eğer yağışlar arasından çıkmayı başarırlarsa da yağmur suyuyla dolmuş çiçeklerden nektar ya da polen toplayamazlar. Bu yüzden de aç kalırlar ve yuvaları başarısız olur. Mevcut polen ve nektarın eksikliği bazı türlere diğerlerine nazaran daha çok zarar verir. Örneğin bal arıları bu maddeler olduğu kadar kovanlarında depoladıkları bal ve polenle beslenebilirler ve yaban arısı kolonileri yuvalarında depoladıkları nektarla birkaç hafta kadar yaşayabilirler. Yalnız arılar ise bal, polen ya da nektar depolamazlar. Bu yüzden besin yoksa aç kalır ve ölürler. Mevcut polen ve nektarın eksikliği bazı türlere diğerlerine nazaran daha çok zarar verir. Örneğin bal arıları bu maddeler olduğu kadar kovanlarında depoladıkları bal ve polenle beslenebilirler ve yaban arısı kolonileri yuvalarında depoladıkları nektarla birkaç hafta kadar yaşayabilirler. Yalnız arılar ise bal, polen ya da nektar depolamazlar. Bu yüzden besin yoksa aç kalır ve ölürler. Kuru koşullar da daha iyi değildir. Artan sıcaklıklar ya da uç veya uzun kuraklıklar çiçeklerin ölmesine yol açar. Bu yüzden de böcekler toplayıcılık yapamaz. Ancak bitkiler bu aşamaya gelmeden çok önce susuzluk ya da değişen toprak koşullarından dolayı yaşadıkları bu strese daha az polen, daha az nektar ve daha az çiçek üreterek cevap vermeye başlarlar. Bu değişim bitkinin üremekten çok hayatta kalmak için elinde kalan kaynaklara tutunmasını sağlar. Sel ve kuraklık iklim değişikliği sonucunda tozlayıcıların yaşadığı zorluklardan yalnızca ikisidir ve bazı sorunlar bunlardan daha karmaşık ve tespit edilmesi güçtür. İklim değişikliği sürekli artan uç hava koşulları ürettiği için yaban hayat da buna adapte olabilmek için yeni davranış örüntüleri geliştirir. Böcekler davranış ve yaşam döngülerini değiştirerek daha sıcak kışlara cevap vermeye başladılar bile. Bazıları coğrafi alanlarını değiştirerek yeni iklime uymaya çalışıyor. Mesela normalde hiç görünmeyen sinek kuşu atmaca güvesi Britanya ve İrlanda'daki bahçeleri ziyarete başladı. Akbalıkçıl ve karabaşlı ötleğen gibi kuşlar da büyük sayıda bizim kıyılarımıza göç etmeye başladılar. Ancak son bilimsel çalışmalara göre Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı yaban arıları yaşam alanlarının güney kısımlarını kaybetse de bilinmeyen bir sebeple bunu daha da kuzeye giderek telafi edemiyor. Bu da daha dar bir koridorda sıkıştıkları anlamına geliyor. Britanya ve İrlanda'nın en kuzeyinde takılan büyük sarı yaban arısının gidecek yeri kalmadı. Kazananlar ve kaybedenler vardır. Ancak çoğu tür için iklim değişikliği onların adapte olamayacağı kadar hızlı gerçekleşiyor. Bazı arıların enerjilerini üremeye vermek yerine gerçekten gerek duyduklarında hayatta kalma moduna geçtiklerinden de bahsetmek iyi olur. Tıpkı stres altında polen ve nektar üretmeyi bırakan bitkiler gibi larvaları besleyecek yeterli polen olmadığında bal arısı kraliçesi yumurtlamayı bırakır. Peki ya yuvalarını beslemek ve yumurta bırakmak için azıcık fırsatları olan diğer arı türleri? Eğer beslendikleri bitkiler uçuşa geçtikleri kısa süre içinde çiçeklenmezse onlara ne olacak? Böcek uyanması ve bitki çiçeklenmesi gibi biyolojik olayların zamanlamasına fenoloji denir. Bilim insanları iklim değişikliğinin benim tüylü ayaklı çiçek arım gibi tozlayıcılara etkisini tür seviyesinde ölçmek için araştırmalar yapıyorlar. Bazı çiçekli bitkilerin ve onları tozlaştıranların senkron dışına çıktıkları çok açık. Hepsi bir noktaya kadar iklim sinyalleri ve ipuçlarına dayanıyorlar. Ancak bazıları günlük sıcaklıkları da dikkate alırken sonbahar donlarının başlangıcı, örneğin bazı bitkilerde tomurcuk oluşumunu tetikliyor. Diğerleri gün ışığı saatlerinin uzunluğunu kullanıyor. Eğer birbirine bağlı iki tür farklı ipuçlarını kullanır ya da aynı ipucuna farklı tepki verirse ikisinin de başı belada demektir. Britanya ve İrlanda'da belli başlı bazı yaban arısı çeşitlerinin yuva davranışlarındaki değişimleri bize söylemesi için fenoloji alanında çalışan bilim insanlarına ihtiyacımız yok. Halen daha Mart başı ya da Ağustos sonunda çiçek açan çan çiçekleri ya da Şubat ortası kardelenlerde toplayıcılık yapan tüylü ayaklı çiçek arısı dişileri görmek alışılmadık olsa da Güney İngiltere'de kışın aktif yaban arısı kolonileri görmek normalleşmeye başladı. Çok kısa bir zamana kadar böyle bir şey duyulmamıştı. Geçmişte yaptıkları gibi kışın uykuya yatmak yerine bazı toprak yaban arısı kraliçeleri birkaç yıldır sonbaharda yeni koloniler kuruyor ve kış ayları boyunca toplayıcılığa devam edecek işçiler üretiyor. Ve Güney İngiltere'nin en sıcak kısımlarında bu kolonilerin kış aylarında bile üreme bireyleri ürettiğine dair kanıt var. Bu da yıl boyunca aktif oldukları anlamına geliyor. Özel olarak arılar için bitki ekmeye başladığımda bana verilen tavsiye bahar, yaz ve sonbaharda ne ekmem gerektiği ile ilgiliydi. Ancak bu yeni kışın uçan yaban arısı popülasyonlarını hayatta tutabilmek için soğuk kış aylarında da ekstra toplayıcılık imkanları sunmayı düşünmemiz gerekir. Mahonya, kışın açan hanım eli, süpürge otu, karaca otu, karanfil ve kış bıldırcın otu gibi kışın çiçek açan bitkilerle onlara yardımcı olabiliriz. Tüm bu bitkiler kışa dayanıklı. Bu yüzden de don ve az kar yağışıyla baş edebilirler. Onları ekin ve böylece kışın uçan arılara hayat kurtarıcı nektarlarını vermiş olun. Toprak yaban arıları ve bir iki tane daha tür hariç, Britanya ve İrlanda'daki arı türlerinin çoğunluğu, neyse ki soğuk kış aylarında aktif değiller. Ancak bahar geldiğinde, sıcak hava ve uzun gün ışığı saatleri ortaya çıktığında hayat canlanıyor ve bahar erken geliyor. Bal arısı işçileri kış kümelerinden ayrılıyor ve ilk yaban arısı kraliçelerimiz, tomurcuklar ve diğer bitkiler açmaya başlayınca uykudan uyanıyor. Eğer sıcaklıklar yeterince yüksekse bu uyanış Şubat kadar erken bir vakitte gerçekleşebiliyor. En erken uyanan yalnız arı türlerimiz çok nadiren Mart'tan önce gözükür ama havanın iklim değişikliğinden ötürü dengesizliğiyle Ocak ve Şubat'ta da alışılmadık sıcaklıklar görebiliyoruz. Tekil bitki ve tozlayıcıların iklim değişikliğine nasıl adapte olacağına dair bir fikrimiz henüz yok ancak bir kısmının şimdiden senkron dışı olması bile tozlayıcılar ve gezegendeki tüm diğer canlıların halihazırda uğraşmak zorunda olduğu bir sürü başka zorluğu, yoğun tarım ve yaşam alanı kaybından böcek ilaçları, hastalıklar ve istilacı türlere kadar şiddetlendiriyor. Umarım hükümetler ve iş liderleri bu aciliyete kulak verir ve gezegenimiz dünyanın iklimindeki dramatik değişikliklerin birinci sorumlusu olan karbon salınımlarını azaltmak için işbirliği yaparlar. Bu esnada biz de biyoçeşitliliği tehdit eden iklim değişikliğinin ve diğer unsurların etkilerini azaltmak için elimizden geleni yapmalıyız. Karbon ayak izi ve atıklarımızı azaltmak, toprakla ilgilenmek, böcek ilaçlarına alternatifler bulmak, yalnızca çiçekler değil çalılar, ağaçlar ve çayırlar, ekmek bunların arasında. Ekmek, ekmek, ekmek, sanki hayatımız buna bağlıymış gibi ekim yapmak. Bizim değilse bile birilerinin hayatı buna bağlı. Değişimin kendisi olmak için hiç de geç değil. 23. ayrımın sonu.